29. ayrım, sayfa 156. 1917 yazında Frederick gönüllü olarak üstlendiği edilgen yatırımcı rolünün dışına çıkması gerektiğine karar verdi. Siyasi ortam hızla sola sürükleniyordu ve buna uyum sağlamanın bir yolunu bulması gerekecekti. Bulduğu çözüm, Moskova asker vekilleri Sovyeti ile bir anlaşma yapmak oldu. Bu kurum, Şubat devriminden bu yana geçici hükümet ile iktidar için çekişmiş olan Petrograd Sovyeti'nin yerel bir versiyonu gibiydi. Akvaryumda yeni bir askerler tiyatrosu kurulması ve burada daha önce hiç görülmemiş türden oyunlar sahnelenmesi planlandı. Hafif temsiller yerine ünlü ve ciddi tiyatro eserlerine, klasik müziğe ve operalara ağırlık verilecekti. Bu planla amaçlanan en soylu devrim ülkelerine ayak uydurmaktı. Askerleri eğiterek yüksek kültüre ulaşmayı demokratikleştirmekti. Bu görüşe göre eski rejimin karanlık güçleri tarafından cahil bırakılmışlardı. Artık Rusya'da ve ülke dışında üretilmiş en iyi, tam anlamıyla demokratik eserlerle tanıştırılacaklardı. Bunlar arasında Gogol, Tolstoy, Gorki, Çehov, Schiller, Ibsen ve Shakespeare'in eserleri, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov ve Mussorgsky'nin operaları, senfoni ve oda müziği konserleri vardı. Böyle bir girişim, bir Fransız veya Viyanalı yatak odası güldürüleri kadar para getirmeyecekti ama tiyatronun boş kalmasından iyiydi. Frederick'in tiyatrosunu düpedüz popülist devrimci bir gruba kiralayarak yeni düzenle saf tutan kentteki ilk seçkin girişimci olduğu anlaşılıyor. Gerekçesi siyasetten çok şaşmaz bir pragmatizmdi. Maxim 1917 sonbaharında başka bir girişimciye kiralandı ama geleneksel repertuarında önemli bir değişiklik olmadı. Ekim 1917, 25 Ekim 7 Kasım 1917 tarihinde Bolşevikler Petrograd'a saldırıya geçtiler. İki gün önce Lenin, Finlandiya'daki geçici sığınağından kılık değiştirmiş olarak kente sızmış ve yandaşlarını iktidarı ele geçirme zamanının geldiğine ikna etmekte başarılı olmuştu. Lenin'in en becerikli yardımcısı Lev Trotsky'nin düzene koyduğu kızıl askerler, kentteki birkaç stratejik noktayı işgal ettiler. O gece Bolşeviklerin öncülüğündeki askerler, denizciler ve fabrika işçileri, geçici hükümetin toplandığı eski imparatorluk konutu Kış Sarayı'na saldırdılar. Birkaç yüz askeri öğrenciden ve bir kadın taburunun bazı üyelerinden oluşan sarayın küçük savunma gücü birkaç saatlik bir direnişin ardından yenildi. Başbakanlığa gelmiş olan Kerensky, ABD Büyükelçiliğinden ödünç aldığı bir arabayla önceden kaçmayı becermişti. Şubat'ta Çar tahttan çekildikten sonraki ölü sayısıyla karşılaştırıldığında Bolşeviklerin geçici hükümete karşı yaptıkları darbe Petrograd'da çok daha az insanın ölümüyle sonuçlanmıştı. Buna karşılık Moskova'da daha ciddi bir direniş oldu. Geçici hükümet düştükten sonraki sabah kentteki askeri akademi öğrencileri ve bazı kazaklar Kremlin'i saran Bolşevik askerlerine göğüs gerdiler. İki taraf da birbirine meşru olmamakla suçladı ve geri adım atmadı. Önce Bolşevikler ateş açtılar, sonraki birkaç gün Kızıllar ile geçici hükümete hala sadık olan daha az sayıdaki unsurlar arasında geçen meydan savaşları kenti sardı. Birdenbire öylesine büyük bir kargaşa hakim oldu ki kent şizofrenik bir duruma düşmüş gibiydi. Bir meydanın bir yanında halk karneyle ekmek almak için kuyruklarda bekliyor, diğer yanında askeri okul öğrencileriyle kızıl askerler birbirine ateş ediyorlardı. Bir İngiliz, demir yolları ve postaneler gibi kamu kuruluşlarının kentin dört bir yanında şiddetli çatışmalar çıktığı sırada çalışmaya devam ettiğini hatırlatıyordu. Tehlikeye rağmen gece sokağa çıkmayı göze almış ve Maksim'in birkaç blok ötesindeki Moskova Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenen Çehov'un ünlü oyunu Vişne Bahçesi'ni izlemeye gitmişti. Ancak eve dönerken kendini makineli tüfek ateşinden korumak için eğilerek yürümesi gerekmişti. Frederick hem ailesinin esenliği hem de kendi mal varlığı için endişelenmekte haklıydı. 10 Kasım'a gelindiğinde tramvaylar çalışmayı bıraktı ve telefonlar işlemez oldu. Bankalar ve iş yerleri kapandı. İnsanlar mermi veya şarapnele hedef olma korkusuyla zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmaktan kaçınır oldular. Kentin sokaklarında devreye gezen kavgacı Bolşevik askerler ve omuzlarına astıkları tüfekleriyle kabadayı görünümlü fabrika işçileri boy göstermeye başladılar. Apartmanlarda bina sakinleri komitelerinin üyeleri bulabildikleri silahları topluyor ve hangi tarafta yer aldıkları belli olmayan çapulcu silahlı çetelere karşı bina girişlerinde sırayla nöbet tutuyorlardı. Bu arada diğer apartman sakinleri zorla içeri girilirse diye hazır olmak için giyinik uyuyorlardı. Hafta sonuna gelindiğinde Moskova'nın merkezinde çok sayıda bina, tüfek ve makineli tüfek atışlarından ve salvolardan büyük zarar görmüştü. Kremlin'deki en çok huşu uyandıran bazı katedraller de zarar gören yapılar arasındaydı. Dehşet içindeki bir kent sakini bu kardeş savaşı sırasında Rusya'nın simgesel kalbinin uğradığı zararın, Napolyon'un yabancı işgalcilerinin 1812'de verdiği zarardan çok daha büyük olduğunu belirtmişti. Bir Amerikalı ise kent merkezindeki evinden gördüklerini şöyle anlatmıştı. Oturduğumuz ev harabeye dönmüştü ve evin önündeki bulvarda görülmemiş üzücü bir yıkım manzarası vardı. Yollar cam ve molozlarla kaplanmıştı. Ağaçlar, lamba ve telefon direkleri kurşun izlerinden parça parça olmuştu. Yürüyüş yolunda at leşleri ve birkaç ceset vardı. Kırık ana gaz boruları hala yanıyordu. Yanan binaların siyah, çıplak ve dumanı tüten iskeletleri boydan boya yığıntı içindeki bulvarın çevresinde büyük barikatlar gibi duruyordu. 5.000 ila 7.000 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak 20 Kasım'da Moskova Askeri Devrimci Komitesi zafer kazandığını ve askeri okul öğrencilerinin ve diğer hasımlarının hepsinin ya teslim olduğunu ya da öldürüldüğünü ilan etti. Moskova'da çatışma sona erdikten sonraki ilk haftalara endişe hakim olmuştu. Kimse Bolşeviklerden tam olarak ne bekleneceğini bilmiyordu. Ama Petrograd'da kaba güçle iktidarı ele geçirmiş ve kentin her yerinde bunu rastgele kullanmış olmaları uğursuz bir işaretti. Bununla birlikte yaygın bir yıkıma, düzenin altüst olmasına, yükselen fiyatlara, gıda ve yakacak yetersizliğine karşın Frederick'in dünyasındaki insanların eski hayatlarını sürdürmeye çalışmak dışında bir seçenekleri yoktu. Maxim çatışmalardan hasar almaktan kurtulmuştu ve burayı kiralamış olan tiyatro yöneticisi işe eski repertuarıyla devam etmeye çalıştı. Melodram, komedi, neşeli Fransız şarkıları ve çeşitli dans numaralarından oluşan bir karışımdı bu ve dönemin ruhuna uygun olarak zaman zaman kasvetli, ciddi oyunlarda sahneleniyordu. Bu sevimsiz karışımın ömrü uzun olmayacaktı. Aynı şekilde 1917 yılının son aylarında Akvaryum, Moskova garnizonunun resmi tiyatrosu olarak yüce ülkücülere hizmet etmeye devam etti. Hem Maxim hem de Akvaryum hala çalışıp para yaptığından, Frederick de hala çalışıyor ve para yapıyordu. Bununla birlikte Rusya'nın üzerine çok sert bir kış inerken yeni rejim de savaşçı yüzünü göstermeye başladı. Frederick ve çevresi için tehlike açıklık kazanmıştı. Bolşeviklerin en ivedi işleri iç ve dış tehditlerin hepsini ortadan kaldırarak iktidarlarını sağlamlaştırmaktı. Dış tehdidi Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çıkmasını sağlayarak, iç tehdidi ise düşman olarak gördükleri sınıfların hepsine yeni bir tür savaş açarak ortadan kaldırabilirlerdi. Bolşeviklerin Marksist dünya görüşüne göre Avrupa'yı yutmuş olan savaş, burjuva kapitalist güçler tarafından ekonomik ve jeopolitik bencilce çıkarlarla yürütülüyordu. Bu çıkarların işçi ve köylülerin gerçek gereksinimleriyle hiç ilgisi olmadığı gibi aslında bunların aleyhineydi. Dolayısıyla Bolşevik rejim kontrolü ele geçirir geçirmez Almanlara ateşkes teklif etti ve 3 Mart 1918 tarihinde Rusya ve Almanya Brest-Litovsk anlaşmasını imzaladılar. Bolşevikler bu anlaşmayla Rus İmparatorluğu'nun dörtte bire varan bir bölümünü halkı ve tarıma elverişli topraklarıyla birlikte demir sanayisi ve kömür üretiminin dörtte üçünü ve daha başka pek çok şeyi vermeyi kabul ettiler. Antlaşma koşulları acımasızdı ama Bolşevikler artık dikkatlerini ülke içindeki düşmanlarına çevirmekte serbesttiler. Kimlerin düşman bellendiği Frederick'e tuhaf bir biçimde tanıdık gelmiş olabilir. Nasıl ki ABD'de bir siyah, ırkçı kategorilerin dışına çıkamıyorduysa, yeni Sovyet devletinde de herkes sosyoekonomik sınıfına göre tanımlanıyordu. Görünüşteki farklara karşın Marksist ve Komünist sınıf kavramı çarpıtılmış adeta ırkçı bir etiket işlevi görüyordu. Bolşeviklerin gözünde bir insanın kim olduğu silinmez bir biçimde hayatını nasıl kazandığıyla belirleniyordu. Paralı insanlar, mal mülk veya iş yeri sahibi olanların yanı sıra soylu sınıf, ruhban sınıfı, emniyet görevlileri, yargıçlar, eğitimciler, subaylar ve bürokratlar, kısaca eski imparatorluk rejiminin devamlılığını sağlayan ve buna hizmet eden herkes tarih açısından yanlış taraftaydı. Bu dönemde Rusya'ya giden bir Amerikalı bu tutumun vardığı aşırılıkları şöyle anlatıyordu. Bolşevikler tüm kapitalistlerin kafasını koparmayı akıllarına koymuşlardı. Onlara burji diyorlardı. Bir Bolşevik'in gözünde mendil taşıyan ya da beyaz yakalık giyen herkes burjuvazi mensubuydu. Bu yüzden bazı dostlarımız eski giysilerini vermeleri için uşaklarına yalvarıyorlardı. Çünkü paçavralarla sokakta vurma olasılığı daha azdı. Frederick'in siyah Amerikalı kökeni sınıf sol günahlarını hafifletmeye yetmeyecekti. Bolşevikler Amerikalılardan, Fransız ve İngilizlerden nefret ediyor, İtilaf devletlerinin Rusya'yı savaşın içinde tutmaya çalıştıklarına inanıyorlardı. Ki bu doğruydu. Ayrıca Frederick bir siyah olarak geçmişte ABD'de maruz kaldığı zulmü Rusya'da zengin bir adam haline gelerek aşmıştı. Sonuç olarak ten rengini değiştiremeyeceği gibi yeni rejimin ona bakışından da daha fazla kaçamazdı.